SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra da Avustralya Seçim Komisyonu'nun seçimleri yönettiği merkezi inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında Amsterdam Üniversitesi öğretim üyesi Ceren Abacıoğlu ile röportajımız var. Ceren Hanım, Avustralya'nın çok kültürlü eğitimini araştırıyor.
Çalışmalarımda özellikle çok kültürlü eğitimin öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri ve öğrenme motivasyonları üzerine olan etkisine bakıyorum.
Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
İşçi Partisi yüksek başarı gösteren öğrencileri eğitim öğretim sektörüne sokmak ve fen ve matematik öğretmeni sayısını arttırmak için 150 milyon dolarlık bir plan duyurdu. G7 liderleri Ukrayna işgali sırasında Rus petrol ithalatını aşamalı olarak durdurmayı kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak. İşçi Partisi yüksek başarılı öğrencileri öğretime sokmak ve fen ve matematik öğretmenlerinin sayısını artırmak için 150 milyon dolarlık bir plan açıkladı. Muhalefetin söz konusu planına göre 12. sınıfta üniversiteye girişi belirleyen EYTAR notu 80 veya daha yüksek olan yaklaşık 5000 öğrenci öğretmenlik okumak için yılda 10.000 dolar ve kırsala taşınırlarsa ekstra 2000 dolar alabilecek. Plan ayrıca eğitim alanında yüksek lisans derecesi alırken yarı zamanlı öğretmen olarak çalışan bilim insanlarını ve matematikçileri desteklemek için 1500 ek yerleştirmeyi finanse edecek. Muhalefetin eğitim sözcüsü Tanya Plibersek bunun öğretim alanına en iyi ve en parlak adayların gireceği anlamına geldiğini söyledi.
In order to lift the standards of people going into teaching in order to tackle
öğretmenliğe giren insanların standartlarını yükseltmek, sonuçlardaki düşüşün üstesinden gelmek ve zaten daha da kötüye gideceği düşünülen büyük öğretmen açığıyla başa çıkmak için İşçi Partisi'nin ilgi çekici bir planı var diyen Plibersek, öğretime daha yüksek başarıları dahil etmek istediklerini vurguladı. İşçi Partisi yasanın bu yılın başlarında hükümet tarafından çıkarılmasının ardından LGBTQIA+ öğrencilerini önerilen dini ayrımcılık yasaları kapsamında koruma sözü verdi. 5 koalisyon milletvekili trans öğrencileri dini okullar tarafından sınır dışı edilmekten korumak için Şubat ayında tartışma sırasında kendi partileri aleyhinde bir duruş sergilemişti. Tasarı üzerindeki tartışmalar seçim kampanyasında yeniden alevlendi. Başbakan önce dini ayrımcılık yasasını çıkarma ve daha sonra LGBTQIA+ öğrencilerini korumak için cinsiyet ayrımcılığı yasasını değiştirme planının arkasında duruyor. Ancak muhalefetin eğitim sözcüsü Tanya Plibersek, İşçi Partisi'nin bu öğrencileri derhal korumak için çalışacağını söyledi.
Labor's been very clear that we support action to protect people of faith from discrimination.
İşçi Partisi olarak inançlı insanları din temelli ayrımcılığa karşı korumaya yönelik eylemi desteklediğimiz konusunda çok açıktık. Ayrıca hiçbir çocuğun ayrımcılığa maruz kaldığını görmek istemediğimizi de sürekli olarak belirttik diyen Plibersek, eğer hükümeti biz kurarsak mevzuat üzerinde geniş bir şekilde istişare edeceğiz diye konuştu. Koalisyon bugün Avustralya'nın askeri helikopter filosuna 8 milyar dolarlık bir destek sözü verecek. Başbakan Scott Morrison'ın New South Wales'ın marjinal koltuklarından Gilmore'daki Albatros'ta konuşlandırılacak 12 yeni Romeo deniz helikopterini duyurması bekleniyor. Ayrıca mevcut Tiger filosunun yerini alacak 29 Apache silahlı keşif helikopteri alınacak. Ancak yeni uçaklar 2025 yılına kadar mevcut olmayacak. Yeni Romeo helikopterleri 2,5 milyar dolara, Apache filosu ise 5,5 milyar dolara mal olacak. Albatros'taki tesislerin iyileştirilmesi için yaklaşık 360 milyon dolar, Apache tesisleri için 550 milyon dolar daha harcanacak. Federal seçim için erken oylama bugün başlıyor. 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi ülke genelinde yaklaşık 550 erken oy verme merkezi açılacak. Avustralya Seçim Komisyonu seçim günü şahsen oy verebilecek herkesin bunu yapması gerektiğini söyledi. Ancak yapamayanlar için birçok seçenek olduğunu da belirtti. Ancak seçim komisyonu COVID-19'un oylama sürecini yine de etkileyebileceğini söyleyerek seçmenlerden sabırlı olmalarını istedi. Komisyon, halkın seçim günü oy kullanmalarını engelleyecek koşullar oluşması durumunda önceden plan yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. Australian Financial Review gazetesi için yapılan ve dün geceki başbakanlık tartışmasından hemen önce yayınlanan Ipsos anketine göre İşçi Partisi'nin iki partili bir temelde %52'ye karşı %40'la koalisyonun önünde olduğu görülüyor. Ve Newspoll anket sonucuna göre de İşçi Partisi %54'lük bir artışla 46'ya çıkmış görünüyor. Covid test sonucu pozitif çıkan Tazmanya Başbakanı Jeremy Rockliffe 7 gün boyunca tecritte kalacak. Rockliffe bu sabah hafif virüs semptomlarıyla uyandığını ve hızlı antijen testi sonucunun pozitif çıktığını söyledi. 3 doz aşısını olan Rockliffe pazar öğleden sonra Hobart'ta NBL Büyük Final Serisi maçını izlemişti. Güney Avustralya'daki bilim adamları vücudun ilaca karşı direnç göstermesini önleyen yeni tedaviler keşfederken kan kanseri hastalarına umut veriyor. Güney Avustralya Üniversitesi ve Güney Avustralya Kanser Biyolojisi Patoloji Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, kısa adı AML olan akut miyeloid lösemiyi tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan ilaçlara karşı direnci arttıran bir proteini azaltmanın bir yolunu gösteriyor. AML birkaç yıl içinde çoğu hastayı öldüren ve 10 bin kişide 3,7 oranında teşhis edilen tüm kanserlerin yaklaşık %0,8'ini oluşturan nadir bir kanser türü. Araştırma raporunun başyazarı Profesör Stuart Pitson, bulguların hastalığın tedavisini değiştirebileceğini söylüyor.
One of the big problems with acute myeloid leukemia is resistance to therapies. So often the patients will respond to therapy initially, but then they.
Akut miyeloid lösemi ile ilgili en büyük sorunlardan biri tedaviye karşı oluşan vücut direnci. Bu nedenle genellikle hastalar başlangıçta tedaviye yanıt verirler. Ancak oldukça kısa bir süre sonra nüksetme eğilimi gösterirler. Ve bir kez nüksettiğinde onları tedavi etmek gerçekten çok zor olur diyen Pitson, bulduğumuz şey tedaviye karşı oluşan bu direncin üstesinden gelmenin bir yolu. Klinik deneylere girebilmek için ilaç geliştirme sürecinde olduğumuzu umuyoruz. Bunun mevcut terapötiklerin etkisini arttırabileceğini ve bu hastaların yaşam sürelerini önemli ölçüde uzatabileceğini umuyoruz diye konuştu. G7 ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. Beyaz Saray, G7 liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de katılımıyla online olarak düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Liderlerin Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski sanal toplantıda Ukrayna'nın ihtilafın sonunda aylık 5 ila 7 milyar dolar desteğe ve yaklaşık 600 milyar dolarlık yeniden yapılanma yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve Ukrayna'nın başkentini ziyaret ederken Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın daha fazla askeri destek sağlayacağını ve Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açacağını söyledi.
I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms.
Trudeau, mayın temizleme operasyonları için finansman da dahil olmak üzere daha fazla askeri yardım, drone kameraları, uydu görüntüleri, hafif silahlar, mühimmat ve diğer destekleri duyuruyorum diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Ukrayna'yı ziyaret etti. Biden, Ukraynalı First Lady Olena Zelenski ile bir araya geldi. Olena Zelenski, günlük hava sirenleri ve askeri saldırılar arasında Biden'ın ziyaretini çok cesur bir eylem olarak nitelendirdi. Biden ise ziyaretinin Ukrayna'ya bir destek gösterisi olduğunu söyledi. Jill Biden, Ukrayna halkına bu savaşın durması gerektiğini, bu savaşın acımasız olduğunu ve Amerikan halkının Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermenin önemli olduğunu düşündüm diye konuştu. Ziyaret güvenlik nedeniyle duyurulmadan basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilirken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban'ın Afgan kadınlarının toplum içinde yüzlerini kapatmaları yönündeki kararnamesini mantıksız olarak nitelendirdi. Ağustos 2021'den bu yana Afganistan'da yönetimde olan Taliban, yeni bir kararname ile kadınların yüzlerini kapatması için burka giymesini zorunlu hale getirdi. Taliban'ın dini lideri Haybetullah Ahunzada yasaya göre burka giyerek yüzünü tamamen kapatmayı reddeden ve ailesinin erkek üyelerinin uyarılarını dinlemeyen kadınların babasının ya da en yakın erkek akrabasının 3 gün hapis cezası alabileceğini veya işten çıkarılabileceğini söyledi. Thomas Greenfield CNN'e yeni kararnamenin korkunç olduğunu ve Afgan kadınlarını destekleme çabalarının iki katına çıktığının bir işareti olduğunu söyledi.
It shows again what the Taliban are capable of. We said from day one.
Bu karar Taliban'ın neler yapabileceğini bir kez daha gösteriyor diyen Thomas Greenfield, ilk günden itibaren onları sözleriyle değil eylemleriyle yargılayacağımızı söyledik ve Anneler Günü'ndeki bu kararları bence dünyaya çok ürpertici bir mesaj gönderiyor diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Rize, Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda bulunuldu. Belediye kaynaklarını seçilmiş olduğu hudutlar dışında siyasi amaç ve saiklerle sarf etmiş olduğunun kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak bu hususların araştırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Aydın Egemen tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu'nun 2023 yılında yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı adaylığına dair bir kararı varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesi gerektiği de belirtildi. Bu arada İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı gezide gazeteci Nagihan Alçı'nın da yer almasının özellikle İmamoğlu destekçileri tarafından tepkiyle karşılanmasının ardından siyasilerin takipçileriyle ilgili listede İmamoğlu kısa süre içerisinde sadece Twitter'da 50 bine yakın takipçiyi kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu düelloya davet ederek geçen haftaya damgasını vuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise takipçi sayısı en fazla artan siyasetçi oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığınca düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorsa, bunu İyi Parti'ye borçludur ifadesini kullandı.
Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorsa, eğer bugün Türkiye umutla geleceğe yürüyorsa İYİ Parti'nin kuruluşuna, İYİ Parti'nin kadınlarına, İYİ Parti'nin gençlerine, İYİ Parti'nin yaş almışlarına borçludur. Şimdi biraz evvel Başbakan Meral diye bağırdılar. Yahu birilerini kapten götüreceğiz arkadaşlar. Sinirlerini bozmayın insanların. Sinirlerini bozmayın insanların. Siz bunu diyorsanız Elhak Başbakan Meral olacaktır.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu son günlerde tartışma konusu olan göçmenlerle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu göçmenlere dönük nefret söylemini üzülerek takip ettiklerini ifade ederek birbirlerini ucuz kahramanlıklarla parlatmaya çalışan siyasiler akıllarını başlarına devşirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olma sıfatını taşıyan biri ise bu tarz süreçlerde herkesten çok daha hassas ve duyarlı davranmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayları önce sadece seyredip ardından kamuoyunun nabzına göre şerbet vermek yerine ivedilikle sorumluluk almalı ve olayların büyümesine engel olmalıdır diye konuştu. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı katıldığı bir canlı yayında son günlerde tartışılan Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı. Konuşulan 8-10 milyon rakamlarının amacının tamamen algı oluşturmak olduğunu söyleyen Çataklı şunları söyledi.
Şu anda bizim kayıtlarımızda 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Şimdi birincisi burada bizi toplumda en çok manipülasyon yapılan konu neydi? Geçici koruma altındaki Suriyeliler konusuydu değil mi? Onlar ne dediler? 8 milyon 10 milyon dediler. Artırdılar. Şu anda bizim kayıtlarımızda 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli var. 1 milyon 417 bin ikametli var.
Sığınmacı sorunuyla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'le sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı. Özdağ, Gökçek'in kendisi hakkında Özdağ eğitilmiş biri ifadelerine sosyal medyadan yanıt vererek bir daha suça meyilli zekanla benim karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partili ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Son anda gitmekten vazgeçen Kılıçdaroğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın ve Fethullah Gülen yapılanmasından yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince'nin sponsorlar arasında olmasından rahatsız olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Yavaş başkent Ankara Kalkınma Projesi çalışmalarını birlikte inceledi. Gezi davasından tutuklu bulunan Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Alınay, Mine Özer'den Mücella Yapıcı, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada ya kin ve kibir baskın olacak ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak denildi. Hakkın Demokratik Partisi eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş, T24 haber sitesine yazdığı makalede olup biten hiçbir şeyde, yaşanan bunca krizde Erdoğan ve iktidarın rolü yokmuş gibi puslu bir ortam yaratılmak isteniyor diye yazdı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde katıldığı bir program dönüşü 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği için kendisini eleştiren muhalefete dangalak diyen Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın feribot tercihini haber yapan basın kuruluşları içinde bu bir gerizekalılıktır dediği ileri sürüldü. Sağlık Bakanlığı'nın 8 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre son 24 saat içerisinde yapılan 98.758 testten 1480 pozitif vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti. Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda bir konuşma yapan TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı, 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceklerini duyurdu. Müzik En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 49 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 17 derece, Sydney'de sağanak yağışlı 20, Melbourne'da parçalı bulutlu 17, Adelaide'de de parçalı bulutlu 20, Perth'te yağışlı 25, Hobart'ta genelde açık 16, Brisbane'da sağanak yağışlı 22 ve Darwin'de de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. 21 Mayıs'ta 17 milyon Avustralyalı sandıklara gidip bir sonraki federal hükümeti belirleyecek. Birazdan federal seçimleri koruyan seçim komisyonu kontrol ve yönetim merkezini inceleyeceğiz. Sonra da Amsterdam Üniversitesi'nden Ceren Abacıoğlu ile röportajımız var. Abacıoğlu'nun araştırma konusu Avustralya'daki çok kültürlü eğitim. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'ta adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajları okumak istiyorum yayınımıza devam etmeden önce. Mustafa Bey Sydney'den Cuma günü Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na gitmesini canlı olarak takip etmiş ve hemen bize yazmış. O da o anda unutmamak için hemen yazmak lazım. İçişleri Bakanlığı'nın önünde canlı yayında Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya sesleniyor. Süleyman, erkeklik gururun varsa çık kapının önüne, bekliyorum. Çok büyük bir arbede çıktı Ümit Özdağ. Tekrar Süleyman Soylu'ya sesleniyor. Geliyorum Süleyman, erkeksen kaçma. Evet, gördüğünüz gibi maalesef Türk siyasetinin geldiği nokta 20 yıldır kavga gürültü demiş bu dinleyicimiz. Ümit Özdağ baktı ki Süleyman Soylu çıkmıyor, geri döndü. Süleyman Soylu arka mahalledeki kahveye kaçmış diyor bir başka ismini vermeyen dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: sarayın masalları, yalanları fayda etmeyince sarayın bekçileri tehditlere, hakaretlere başladılar. Demokrasi, fikir ve düşünce özgürlüğüne saldırılar dozunu arttırmaya devam ediyor. Yabancı mültecilerin sayıları hakkında ve bunların geleceği hakkında son derece tutarsız davranan iktidarın İçişleri Bakanı Soylu tam bir sokak kabadayısı gibi herkesi tehdit eder hale geldi. Suriyeliler giderse en çok iş adamları ağlarmış, sebep onların kayıtsız sigortasız çalıştıkları işçiymiş. Yani kaçak işçi çalıştırıyorsunuz, daha ne istiyorsunuz diyor. Devletin görevi kayıt dışı çalışmayı önlemek değil mi diye sormuş Hacı Bey. Sayın Soylu böylece bir kez daha suç işlemiştir demiş mesajını bitirirken. Sayın dinleyiciler, mesajlar gelmeye devam ediyor. Okumaya da devam edeceğiz biz ilerleyen dakikalarda. Bu arada dün Kanal 9'da Scott Morrison ve Anthony Albanese arasında, ana muhalefet lideri ve başbakan arasındaki tartışmaya dinleyenler de oldukça şaşırmış olmalılar. Türk siyasetine yakın bir tonda geçti aslında. Yani hakaret yoktu ama yani sürekli birbirlerinin sözünü kesen iki lider gördük orada. Yani böyle o dünkü tartışmadan ne çıktı derseniz, yani pek bir şey çıktı diyemem. Yani yaklaşık yarım saat 45 dakika izledim ve o süreçte yani ikisinin ne söylediğini tam olarak anladığımı söyleyemem. Üçüncü tartışmada artık umarım daha böyle anlaşılır mesajlar verirler. Bu arada iki haftadan az kaldı seçimlere ve bugünden itibaren de eğer geçerli nedeniniz varsa önceden ülke çapında kurulan 550 erken oy verme sandığından oy verebileceksiniz. Bunu da hatırlatalım. Sayın dinleyiciler, Avustralya Seçim Komisyonu demokrasiyi tüm tehditlerden koruyor. Bunu da yönetim ve kontrol merkezinden yapıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
demokratik süreci rayından çıkarmakla tehdit eden siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve Covid ile birlikte Avustralya tarihinin en karmaşık ve lojistik açıdan en zorlu seçimi yapılacak. Ancak Avustralya Seçim Komisyonu her türlü aksaklığa karşı koruma sağlamak için son teknoloji bir seçim komuta merkezi kurarak seçime tamamen hazır olduğunu söylüyor. Avustralya Seçim Komisyonu ilk kez personellerinden oluşturduğu ekiplerinin COVID verilerini ve koronavirüs salgınlarını gerçek zamanlı olarak izleyeceği canlı bir merkez oluşturdu. Ve Avustralya Postanesi oy torbalarını taşıyan minibüsleri takip edecek ki böylece postayla verilen oylardan sayılmayan olmayacak. Avustralya Seçim Komisyonu Komuta Merkezi'nden Brian Fu, farklı devlet dairelerinden canlı güncellemeler aldıklarını söylüyor.
This provides us a live set of data feeds.
Bunun etkinliklerinde doğal etkileri göstermek için canlı veri akışları sağladığını söyleyen Fu, ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan gösteriler ve diğer etkinliklerle ilgili yayınları aldıklarını söyledi. Kampanya sırasında seçim komisyonu, personeli, federal polis ve Avustralya İstihbarat Teşkilatı tarafından destekleniyor. Ayrıca yanlış bilgileri çürütmek ve olası siber saldırılara karşı koymakla görevli ekipler de var. Ve bu ekiplerin görevleri Avustralya'nın demokratik oylama sistemini korumak. Bu yıl oy kullanmak için kayıt yaptıran 17 milyon kişi var ki bu son seçimde 16 milyon civarında olan seçmen sayısıyla kıyaslandığında rekor bir rakam. Oy pusulaları 33 farklı dilde ve 13 Avustralya yerli halkı dilinde tercüme ediliyor. Önümüzdeki seçimler 400 milyon doların üzerindeki bir tahmini maliyetle tarihin en pahalı seçimi olacak. Ve bu 2019'daki son seçimden yaklaşık 100 milyon dolar daha fazla. Seçim Komisyonu Başkanı Tom Rogers bunun büyük ölçüde COVID nedeniyle olduğunu söylüyor.
34,000 liters of cleaning fluid, 63,000.
Seçimlerde 34 bin litre temizlik sıvısı, 63 bin litre el dezenfektanı kullanılacağını söyleyen Rogers, normalde 100 bin kurşun kalem kullanılırken bu sefer sterilize etme gerekliliği nedeniyle 4,5 milyon kalem kullanılacağını belirterek, yani basitten stratejiye kadar her şey biraz farklı olacak diye konuştu. Pandemi kuralları sandıklarda daha uzun bekleme süreleri anlamına gelecek ve seçim komisyonu yaptığı iç araştırmasında birçok Avustralyalı seçmenin bundan nefret ettiğini tespit ettiğini söylüyor. Tom Rogers bunun daha fazla kişinin postayla oy kullanmaya veya erken oy kullanmaya yöneleceği anlamına geleceğini söylüyor.
The more votes there are in envelopes, postal votes.
Zarflarda oy pusulaları ne kadar fazlaysa ve çok sayıda birbirine yakın oy almış aday varsa postayla kullanılan oyların geri gelmesi için seçimden sonra 13 gün beklemek zorundayız diyen Rogers, bu sonucun daha net hale gelmesinin biraz daha uzun süreceği anlamına gelebilir diye konuştu. Temsilciler Meclisi'nde 151 koltuk var ve seçimi kazanan tarafın bağımsızlarla herhangi bir anlaşma yapmadan bu koltukların yarısından fazlasını kazanması gerekecek. Nasıl olacağını kimse tam olarak tahmin edemese de son seçimlerdeki gibi bir sonuçla yine sıkı bir yarış olabileceği belirtiliyor. Siyasi partiler seçimi kazanmak için hangi seçmenlerin kazanılması veya elde tutulması gerektiğini önceden planladılar. İşçi Partisi ve koalisyon için en marjinal 5 koltuk, Tazmanya'dan Bass, New South Wales'tan Macquarie, Chisholm, Lilley, Vanwart ve Eden Monaro seçim bölgeleri. Sıkı bir yarış ve postayla verilen oyların sayımlarının karışımı sonucun seçim gününden çok sonrasına kadar bilinemeyebileceği anlamına geliyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya'daki en son COVID-19 rakamlarını paylaşmak istiyorum. New South Wales'da son 24 saatte 6 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Diğer bütün eyalet ve bölgelerde ölüm sayısı sıfır. Yani son 24 saatte ülkede COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı ölenlerin toplam sayısı 6, uzun zamandır gördüğüm en düşük sayı bu. Özellikle Victoria'da hiç ölüm olmaması güzel bir sonuç, güzel bir haber. Ama hala yüzlerce kişi, binden fazla kişi, hatta 2000'den fazla kişi hastanede tedavi edilmekte. COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı, yani pandemi hız kesmiş değil henüz. Evet, şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce Amsterdam Üniversitesi öğretim üyesi Ceren Abacıoğlu ile yaptığımız röportajı size sunacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden birkaç tane daha mesaj geldi. Onları okumak istiyorum. Yayınımıza devam etmeden önce Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek terörle içeride ve dışarıda sınır ötesi başarılar gösteren Süleyman Soylu'ya erkeksen çık dışarı demiş. Görünen o ki Soylu'nun dışarı çıkmaması Ümit Özdağ'ın kendisi açısından çok hayırlı olmuştur, diyor bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, Morrison amcaya gazetecilerin sorduğu sorulara benim işim değil demesi komik, soruları cevap verememesi ilginç zannediyorum. 21 Mayıs'ta siyaseti bırakıp balık tutmaya gidecek, demiş Necdet Bey. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, CHP bu kafayı değiştirmezse bir gün kendileri mülteci durumuna düşecek. Avustralya'da iltica başvurusu yapıp 15 yıldan fazla işlemi sürenler var. Kılıçdaroğlu Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğiz diye yalan söylüyor. Uluslararası kanunlar ve anlaşmalar var, gönderemezsin, demiş Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da çok kültürlü eğitim konusunda araştırma yapan Amsterdam Üniversitesi öğretim üyesi Ceren Abacıoğlu ile yaptığımız söyleşiyi dinliyorsunuz. Şimdi Ceren Hanım'la arkadaşımız İsmail Kayhan konuştu.
Ceren Abacıoğlu, Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve eğitim psikolojisi konusunda araştırmalar yapıyor. Doktor Abacıoğlu ile Avustralya'da öğretmenlerin çok kültürlü eğitime nasıl hazırlandıkları konusunda yaptığı araştırmayı konuştuk.
Ceren, lütfen kendinden bahsederek başlayalım bu söyleşimize. Biraz kendinden söz et lütfen.
Ben Doktor Ceren Abacıoğlu, Amsterdam Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda eğitim psikolojisi alanında araştırma yapıyorum ve kendi şirketim Diversity Dive aracılığıyla da çok kültürlülük ve kültürler arası iletişim gibi konular üzerinde eğitimler ve atölye çalışmaları sunuyorum. Geçen Ocak ayında çok kültürlü eğitim üzerine olan doktora çalışmalarımı tamamladım. Çalışmalarımda özellikle çok kültürlü eğitimin öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri ve öğrenme motivasyonları üzerine olan etkisine bakıyorum. Aynı zamanda hangi öğretmenlerin çok kültürlü eğitime daha sıcak baktıkları ve öğretmenlerin bu konudaki duygu ve becerilerini nasıl geliştirebiliriz gibi sorulara da cevap vermeye çalışıyorum.
Çok kültürlülüğü neden seçtin? Çok kültürlülüğü nasıl anlatırsın?
Çok kültürlülük, multiculturalism diye geçiyor literatürde. Irk, etnik köken, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engelli olma, sosyal sınıf statüsü, eğitim, dinsel yönelim ve diğer kültürel boyutların farkına varılması aslında genel olarak. Bu bağlamda çok kültürlü eğitim dediğimizde, multicultural education, bir ideoloji, bir eğitim reformu ve bir süreç. Ve buna benim kendimi yakın bulmamın sebebi de farklı ırk, etnik yapı ve sosyal gruplardan gelen tüm öğrenciler için eşit eğitim fırsatı yaratmaya çalışır. Mesela çok kültürlü eğitimden kastımız, öğretmenlerin aktif olarak çeşitli ön yargı ve ayrımcılığı yıkmaya çalışmaları, farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için tek tip eğitim yerine farklı eğitim materyalleri ve öğretim tekniklerinden yararlanmaları, farklı kültürlerden öğeleri müfredata dahil etmeye çalışmaları. Mesela sınıfta Türk asıllı öğrenciler varsa Türk yazarlardan veya filmlerden de yararlanmaları, aynı olaylara veya bilgiye farklı perspektiflerden bakmaları, yani genel olarak aslında farklı kültürlerin miraslarının, deneyimlerin, bakış açılarının birleştirilmesi ve okulda öğrenilenler ile yaşam deneyimleri arasında bağlantılar kurulması gibi uygulamalar sıralanabilir.
Şimdi asıl konumuza gelelim. Tabii Avustralya'da çok kültürlülük, bu konuda araştırma da yaptın. Biraz Avustralya'daki çok kültürlülükten bahset. Neleri araştırdın ve neler buldun?
Avustralya'da öğretmenlerin çok kültürlülüğe nasıl hazırlandığını araştırdım. Ana kaynak olarak bir araştırma projesi kapsamında toplanan verileri inceledim. Bu araştırmanın ismi Rethinking Multiculturalism, Reassessing Multicultural Education. Bu proje New South Wales eyaleti çapında gerçekleştiriliyor ve Western Sydney Üniversitesi'nde araştırmacılar New South Wales Eğitim Departmanı ile birlikte yürütüyorlar bu çalışmayı. 2012-2015 yılları arasında 3 yıl kadar sürüyor. Bu proje kapsamında 14 okuldan yaklaşık 3000 öğretmenden veri topluyorlar. Çok kültürlülük anlayışları, çok kültürlülüğe karşı tutum ve inançları ve bu konuda aldıkları eğitimler konusunda. Ben de Western Sydney Üniversitesi'nde bu projeye dahil olmuş olan araştırmacılarla işbirliği içine geçtim ve bu verileri inceledim. Bulgularımız bir mesleki eğitim almış olan öğretmenlerin herhangi bir evresinde trajektörlerinin çok kültürlükle ilgili bilgi, tutum ve inançları bu konuda hiç eğitim almamış öğretmenlere göre daha olumlu göründü bize. Özellikle çalışmaya başladıktan sonra, yani lisans veya lisansüstü eğitim olarak değil de çalışmaya başladıktan sonra ihtiyaçları doğrultusunda alınan mesleki eğitimlerin diğer zamanlarda alınanlardan daha etkili olduğunu bulduk. Bunun da çalışırken alınan mesleki eğitimi teorik olmaktan çıkıp öğretmenlerin günlük deneyimleriyle de uyuştuğu için olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda kısa süreli eğitimlere kıyasla daha uzun süreli olan eğitimlerin de daha efektif olduğunu bulduk. Bu eğitimler büyük ihtimalle öğretmenlere bilgiyi verip bırakmak yerine bu bilgiyi pekiştirmek, uygulamak için de fırsat tanıyorlar daha uzun süreli oldukları için. Ve çok kültürlülüğü benimsemeleri için de daha verimli bir ortam sağlıyorlar.
Siz Avustralya'ya da geldiniz değil mi? Avustralya'yı seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?
Evet, vardı. Bunun sebebi Hollanda'da mesleki eğitimlerin bu konuda çok verilmiyor oluşu. Tabii ki çok kültürlü eğitim verebilmek için öğretmenlerin de bu konuda mesleki olarak hazırlanması gerekiyor. Mesela çok kültürlülüğü çatışma yaratan ve üstesinden gelmesi gereken bir şey değil de hayatın bir gerçeği olarak kabul etmeleri ve bu çok kültürlülüğü nasıl çocukların yararına kullanabileceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Hollanda'da bu tarz mesleki eğitim kapsamlı ve standart bir şekilde verilmiyor. Benim genelde çalışmalarımı sürdürdüğüm yer Hollanda. Fakat Avustralya çok kültürlülüğü eğitim politikalarına ilk katan ülkelerden biri. Bu yüzden de bu tarz mesleki eğitim programları daha yaygın. Ben de bu programların öğretmenlerin çok kültürlülükle ilgili bilgi tutum ve inançlarını geliştirmede ne kadar yararlı olduğunu araştırmak için gelmiştim Avustralya'ya 2018 yılında.
Avustralya çok kültürlülüğü dünyada en iyi uygulayan ülke diye övünür. Doğru mu? Sen de öyle görüyor musun?
Bu kıyaslamayı yapabilecek kadar başka ülkelerde nasıl tam bilmiyorum ama Avrupa'dan biraz daha ileride olduğu bir kesin.
Nasıl yani?
Yani eğitim politikalarına bunu dahil etmiş olmaları zaten devletin de buna ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Genelde devletin politikası, entegrasyon politikası diyelim, eğitim politikalarıyla örtüşüyor. Çok kültürlülüğü ne kadar dahil etmek istedikleri de devletin buna ne kadar önem verdiğiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Avrupa'da biz genelde mesela daha asimile etmeye yönelik politikalar görüyoruz devletlerde. Bu yüzden de daha tek kültürlü eğitim daha baskın oluyor eğitim programlarında. Bu bakımdan Avustralya biraz daha önde çok kültürlü eğitim açısından.
Bu Avustralya'ya ilişkin araştırma yaparken biraz daha somut örnekler verebilir misin? Mesela öğretmenler nasıl hazırlanıyor tam olarak bu çok kültürlü eğitime?
Öğretmenler bu tür mesleki öğrenimleri kariyerlerini farklı noktasına alabiliyorlar. İlk olarak lisans eğitimleri sırasında alabilirler mesela. Eğer açılırsa çok kültürlülük üstüne bir iki ders alabiliyorlar. Daha sonra uzmanlık eğitimleri sırasında daha kapsamlı eğitimler alabilirler. Bu da lisansüstü gibi. Bu tarz eğitimlerde genelde ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin dil gelişimleri üstüne uzmanlık gibi konulara yoğunlaşıyor. Ve sonra da çalışmaya başladıktan sonra ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç duydukça bu tarz bir eğitim alabiliyorlar. Bu eğitimlerde genelde bir günlük atölye çalışması veya video üstünden geri bildirim alma şeklinde olabiliyor.
Bu çalışmayı yaptığın sonuçlarından söz eder misin? Ne çıkardın sonuç olarak bu araştırmadan?
Yani sonuçlarımız doğrultusunda öğretmenlerin bu mesleki eğitimi almasının onların inançları, tutumları ve bilgileri açısından yararlı olduğunu bulduk. Bu çok genel bir sonuç tabii. Yine daha önceden bahsettiğim gibi daha uzun süreli, yani tek günlük mesleki eğitim, formasyon yerine biraz daha uzun süreli eğitimler almaları onlar açısından daha yararlı olacaktır. Aynı zamanda da çalışmaya başladıktan sonra daha teorik değil de daha uygulamaya geçirebilecekleri bir zamanda bu eğitimi almaları da yine daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Bu yani çok kültürlü eğitimin de öğrenciler üstünde de çok pozitif etkilerini görüyoruz. Bu bakımdan da öğretmenlerin bu eğitimi alması bence çok önemli. Bulgularımız da bunu gösteriyor.
Öğrencilere çok faydalı olduğunu söyledin. Biraz daha açabilir misin onu? Mesela hangi bakımlardan öğrenciler faydalanıyorlar çok kültürlü eğitimden?
Şu anda mesela Hollanda'da ve dünyanın birçok başka yerinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerin yaklaşık %36'sı, hatta büyük şehirlerde yaklaşık %50'si göçmen kökenli azınlık öğrencilerden oluşuyor. Ve bu öğrenciler göçmen kökenli olmayan akranlarına göre hem daha çok ayrımcılığa uğruyorlar hem de eğitimlerinde daha az başarı gösteriyorlar. Şimdi bu çok kültürlü eğitimin genel amacı da öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak. Ama aynı zamanda da kültürel duyarlılığı desteklemek, kültürel farklılıklar hakkında önyargıyı azaltmak. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin eğitim ve öğretimde kendilerinden bir parça görmelerini sağlıyor anlayacağınız. Diyelim ki siyahi bir öğrenci kitaplarda kendi gibi çocukların da temsil edildiğini görüyor. Sınıfta kendi kültürünün de tartışıldığını duyuyor. Bu da çocuğa kendi kültürün ve kimliğinin önemli olduğunu yansıtıyor genel olarak. Bahsedilmeye değer olduğunu gösteriyor. Tabii aynı zamanda akranlarına da aynı sinyali veriyor ve çocukların birbirlerini anlamasına yardımcı oluyor. Bu yüzden hem akran ilişkilerinde hem de öğrencilerin öğrenme motivasyonlarında ve başarılarında çok kültürlü eğitim verilen sınıflarda artış görüyoruz. Tek kültürlü eğitim verenlere göre.
4 ay kadar Avustralya'da kaldın ve kim bilir kaç yıldır da Hollanda'da yaşıyorsun, Amsterdam'da. Şöyle bir karşılaştırabilir misin bu iki ülkeyi çok kültürlülük bakımından?
Avustralya'da farklı kültürlerin sayı olarak daha çok olduğunu gözlemledim ben kendim. Hollanda'da belli başlı azınlık grupları var ve bunların da statüleri hiyerarki olarak geliş nedenlerine göre değişiyor Hollanda'ya. Mesela bazıları daha önceden iş gücü olarak göç etmiş oluyorlar ve onların işte şu an ikinci, üçüncü jenerasyon çocukları da burada yaşıyor. Avustralya'da bundan daha çok kültür gördüm ben, fakat bunların neden geldikleri konusunda falan çok bir bilgim yok maalesef. O konuda karşılaştırma yapamayacağım ama bu kültürlerin kabul edilmesi açısından ben Avustralya'nın daha gelişmiş olduğunu gördüm. Bu benim daha kendi kişisel gözlemimdi. Biraz daha uzun süre kalsam, belki biraz daha değişik sistemleri inceleme şansım olsa gözlemlerim değişebilirdi ama gözlemlediğim kadarıyla çok gerçekten çok kültürlü ve daha kabullenici bir hali vardı benim için Avustralya'nın.
Ceren Hanım, çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
Rica ederim. Çok teşekkürler.
Amsterdam Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ceren Abacıoğlu ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğin zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursam, Fatoş Hanım'ın uzunca bir mesajı var, hepsini okuyamayacağım ama ben 10 yıldır Avustralya'da yaşayan bir Türk olarak hiçbir yerde Türkçe tabela yazısı olan bir market ya da işletme görmedim. Evet, kendi alanımda rahatlıkla Türkçe konuşuyorum, fakat hiçbir devlet kurumunda Türkçe olarak işlem yapamıyorum. Ama ülkemde sığınmacılar, Türkiye'den bahsediyor, sığınmacılar bizim noterlikte Arapça vekaletnameleri İngilizceye çevirilerini ve daha birçok şeyi Türkçe olmasa da kabul ediliyor ve ben zorla da olsa aldığım vatandaşlığıma rağmen haklı da olsam buranın yasalarında önceliği benim haklarımı korumak diye bir durum geçerli değil. Hatta burada öncelik Avustralyalıları korumak yasası esas olarak var. Ayrıca Avustralyalıların gerçek sahipleri aborjinler olmasına rağmen onların bile Oziler kadar hakları yok demiş Fatoş Hanım. Necdet Çimenli Bey, güzel ülkem Türkiye'de siyasi liderlerin kabadayılık ölçüsünde konuşmaları çok çirkin yakışmıyor yorumda bulunmuş. Mustafa Bey, Türkiye'de mültecilerle Avustralya'daki mültecileri karıştırmayın. Siz Avustralya'dan bir mültecinin bayramdan memlekete gidip geldiğini gördünüz mü? Ya da fabrikada çalıştığını, Türkiye'deki Suriyeli hesabı değişik bir olay demiş bu dinleyicimiz de. Turan Ergün Bey'de kültürler arasında harmoni oluşmuş mu? Bence hayır, çok kültürlülükle dalga geçiliyor yorumda bulunmuş. Evet sayın dinleyiciler, şimdi spora geçecek olursak Süper Lig'de Türkiye'de sezonun son derbisi oynandı. Türkiye'de Süper Lig'de artık sürpriz kalmadı. Sezonun son derbisinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşılıklı tek gol atıp berabere kaldı. Fenerbahçe 6. dakikada öne geçse de 7. dakikada kale sahasında elle oynama yüzünden rakibine penaltı kazandırdı. Ancak Beşiktaş penaltıyı gole çeviremedi. 31. dakikada Beşiktaş durumu eşitlese de galibiyeti getirecek golü atamadı. Sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Gaziantep'in artık küme düşme riski yok. Bu arada Rize, Altay, Göztepe ve Yeni Malatya'nın küme düşmesi de kesinleşti. Dünyanın en iyi kadın futbolcularından Avustralyalı Sam Kerr de kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Geçen perşembe İngiliz futbol yazarları tarafından yılın kadın futbolcusu seçilen Kerr, dün takımı Chelsea'nin kurtarıcısı da oldu. İngiltere'deki Kadınlar Süper Ligi'nde Manchester United'ın 2-1 önde olduğu bir anda yıldızlaşan Kerr, 2 gol atarak takımını öne geçirdi. Önce takımını 2-2'ye getirdi ve sonra da 4. golü attı. 4-2 biten maç sonrası Kerr, takımının üst üste 3. defa Süper Ligi kazanmasını sağladı. Ayrıca maçın da oyuncusu seçildi. Önümüzdeki günlerde de bir sezonda 20 golle üst üste 2. defa Golden Boot, altın çizmeyi alması bekleniyor. Bu arada tenis dünyasında son aylarda adından oldukça sık söz ettiren 19 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, Madrid açığı kazandı. Çeyrek finalde idolü Rafael Nadal'ı, yarı finalde dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic'i yenen Alcaraz, finalde dünyanın iki numaralı tenisçisi Alman Alexander Zverev'le karşı karşıya geldi. 62 dakika süren maçta rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenen genç tenisçi, turnuvayı kazanan en genç tenisçi de oldu. Geçen yıl 120. sırada olan Alvarez bu turnuvayı kazanarak 6. sıraya yükseldi. Türk tenisçi İpek Öz de İsveç'te düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası Bastad W25'te şampiyonluğa ulaştı. Öz WTA sıralamasında 219. sırada. Victoria'daki toplumu temsil eden futbol takımlarımıza bakacak olursak hafta sonuna gollü beraberlikler damgasını vurdu. Victoria Premier Ligi'ndeki Hume City yani Anadoluspor deplasmanda Dandenong'la 3-3 berabere kaldı. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralsea United evinde Yarraville'la 2-2 berabere kaldı. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers Upfield'da 2-2 berabere kalırken aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United Hoppers Crossing'e deplasmanda 2-1 yenildi. Eyalet Kuzey 5. Ligi'ndeki Tullamarine FC Aslan Gücü evinde Moonee Valley Knights'a 4-1 yenildi. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Yarın yayınımız yok, ancak web sitemizde ve SBS Radyo uygulamasında en son haber bültenimizi ve son gelişmeleri bulabileceksiniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.